Ayrım 2.
Gençliğinde sabah mahmurluğunu bir anda alıp götürürdü Deniz Hava. Oysa şimdi orta yaşı bir hayli geride bırakmış olmasına karşın gövdesindeki yorgunluğun şaraptan değil yaşlılıktan geldiğini bile fark edemeyerek kadar iyimser. Kendini 20'sinde bir delikanlı gibi görüyor hala. Başında tüylü kara şapkası, düzgün kesilmiş gür sakalı, rüzgarda yelken gibi şişen ipek gömleğiyle Galata'nın en yaman fahişelerini, San Giacomo bankerlerinden en zenginin kaprisli güzel kızını bir bakışla büyülebileceğini sanıyor. Öylesine emin ki kendinden. Siyah beyaz süzgeli kısa pantolonu, diz kapaklarına dek gelen uzun gonçlu meşin çizmeleri ve sapı pırlanta taşlı gümüş hançeriyle bir yük gemisinin kaptanından çok Doklar Sarayı'nda görevli bir teşrifat memurunu andırıyor. Antonio Rizzo gerçekten yakışıklı bir erkek. Boylu poslu, ince, uzun yüzlü, sarışın. Her daim mavi ışıklar yanıp sönüyor gözlerinde. Ve çok değil, iki tutkusu var. Kadınlar ve deniz. Daha doğrusu deniz ve kadınlar. Diyeceksiniz ki ne fark eder? Çok şey elbette. Deniz Antonio'nun her şeyi oldu. Anası, rızkı, sırdaşı. Venedik'te doğdu. Lido'da bir balıkçı kulübesinde. Annesini 3 yaşında yitirdi, babasını 15. Yaşamda ne elde ettiyse deniz sayesinde elde etti. Hayal gücünü, zekasını, tat düşkünlüğünü. Deniz sayesinde iş buldu. Yine deniz sayesinde babası gibi yoksul bir balıkçı olarak ömrünü sürdürmekten kurtuldu. Dülger loncasına girip tersanede çalışmaya başladığında engini açılmayı düşünüyordu ve kadınlara deniz götürdü onu. İskenderiye'nin, Galata'nın, Trabzon'un beyaz tenli, geniş kalçalı can yakan kadınlarına. Kaptan olalı beri dolaştığı limanlarda, şarap içip sarhoş olduğu meyhanelerde, şarkı söylediği han odalarında bir tek düşünce vardı kafasında, deniz. Saplantı değil, çok doğal, rahatlatıcı bir duyguydu bu. Özenle katlayıp kamerasındaki sandığa koyduğu ipek gömlekleri, eldivenleri, çizmeleri, bakışları bile deniz mavisiydi. Şimdi güvertede oturmuş, boğaz kıyılarına bakarken yine denizi düşünüyor. Bir yuva kurup çoluk çocuğa karışmayı, Venedik'te bir başka iş tutmaya tasarlayacak yerde artık orta yaşı çoktan geride bıraktığını, önünde pek de fazla zaman kalmadığını anlayarak külahını, yoksa şapkasını mı demeliydim, önüne koyup arpacı kumrusu gibi yaşamına yeni bir yön vermek için düşünüp taşınacağı yerde, nefeninin kırmızı ağzı, keskin dişleri, diri memeleri düşüyor aklına. Deniz'in onu yine bir kadına, bu kez kadınların en tutkulusuna, en cömertine götürdüğünü düşünüp gülümsüyor. Trabzon yolunda Galata'nın nasılsa şarap kokmayan nemli bir mahzeninde tanımıştı Nefeli'yi. Bir dükaya hemen anlaşmışlar, limana inen dar sokakların bitimindeki ağaçlı, küçük alana bakan odada İsa Kulesi'nin taş duvarlarına karşı gün ağrıncaya dek sevişmişlerdi. Belli ki Nefeli çok tat almıştı ondan. Yoksa bir dükeye anlaştığı müşteriyi sabaha dek tutmaz. Her zaman yaptığı gibi üstün körü yattıktan sonra sokağa, çamurda havlayan köpeklerin arasına koy verirdi. Antonio günde en az birkaç erkekle sevişen bir fahişeyi bile baştan çıkarmış olmanın gururuyla gülümsüyor. Nefeli Trabzon'a demir almadan önce bıraktığı yerde eliyle koymuş gibi bulacaktı bu akşam. Bu kez para vermeden sevişecek onunla. Uzun süredir birbirlerine hasret kalmış iki sevgili gibi Murat alıp Murat verecekler ve sırılsıklam aşık olacak Nefeli'ye. Bu kadının namusu geçinen birçok kadın gibi ruhunu bit pazarında satmadığını, gövdesini teslim ettiği erkeklere gönlünü de teslim etmediğini biliyor çünkü. Nefeli'nin altında inleyişini, ona sarılıp önce sevgilim, sevgilim derken birden sırtını tırmalamaya başlamasını, "Boğam benim, Venedikli azgın boğam" diye haykırışını ömrünün sonuna dek unutamayacak. Antonio, Akdeniz limanlarını dolaşa dolaşa Rumca öğrendiğini hiçbir zaman o anki kadar sevinmemişti. Hiçbir zaman Nefeli'nin ağzından, kırmızı ve derin ağız boşluğundan çıkan Tavrakimu sözcüğünün büyüsüyle kendinden geçip o güzel coşkuyu yaşamamıştı. Gerçi birçok kadın girmişti yaşamına. Kimisiyle bir gece, kimisiyle bir gün batımı, kimisiyle de bir sigara içimi diyecektim, bir kupa şarap içimi sevişmişti. Hiçbirine bağlanmamıştı ama ertesi gün yoluna devam edip gitmişti. Gemisiyle uğradığı limanlara yük boşaltıp yük alırken rastladığı kadınlara da tat verip onlardan tat almıştı. Palamarlarını çözmüş serseri bir gemi gibi yaşamın akıntısına bırakmıştı kendini. Bir kentten ötekine, bir kadından bir başkasına sarılıp durmuştu. En güzel kumaşların, en pahalı mücevherlerin, en tehlikeli serüvenlerin peşindeydi her zaman. En buruk şarapları içip hep en acı baharat yiyen oydu. Her sabah gecenin kirinden, cümbüşün yorgunluğundan yunup arınmasını bilmişti ama. Ve her defasında yeniden bir öncekinden daha büyük, daha derin bir istekle kucaklamıştı kadınları. Şarap kupasını ağzına her götürüşünde bir başka susuzluk duymuştu. Nefeninin beyazlığına, onu içine alıp sarmalayan gövdesine duyduğu susuzluğa benzer, içtikçe artan, sevdikçe çoğalan bir susuzluk. Bu Bizanslı esmer kadının şimdiye dek tanıdığı kadınlara pek benzemediğini, bir daha görüşürlerse ona bağlanabileceğini, yatakta darmadağın duran saçlarını, doyuma varırken gerilen bacaklarını, asi bir ırmak gibi hemen teslim olmayışını, çıplak tenini, evet özellikle de bunu unutmanın çok zor olacağını nasıl bilebilirdi ki? Ama şimdi kaptan köşkünün önündeki bir sandığın üzerine oturmuş boğazı seyrederken nefeninin kollarının Konstantinopolis'i çevreleyen aşılmaz surlar gibi onu bir gün saracağından kuşkusu yok. Aylar sonra bu akşam yeniden buluştuklarında yaşamı da değişecek ve artık birbirlerinden hiç ayrılmayacaklar. Venedik gemisi akıntıyı arkasına almış, San Marco Cumhuriyeti'nin rüzgarda dalgalanan aslanlı flamanlarıyla boğazın sularından Marmara'ya doğru süzülüyordu ki, bir burnu döndüğünde Kaptan Antonio'nun talihi de dönüverdi. Antonio bir düşten uyanırcasına irkildi ansızın. Karşısında dikilen burçlara hayretle baktı. Gözlerine inanamadığı ilkin, Karadeniz'e açılalı pek fazla olmamıştı. O zaman avlusuna ayrık otları kaplamış yıkık bir manastırdan başka hiçbir şey yoktu bu yamaçta. Ağaçlar çiçek açmış, bahar gelmişti. Karşı kıyıdaki hisarın surlarına, nicedir kullanılmayan topların paslanmaya yüz tutmuş namlularına vuruyordu güneş. İskeleyi bekleyen muhafızların silahlarını, denize bir dalıp bir çıkan kara batakları, yelken direklerini çevresinde çığlık çığlığa dönüp duran martı kuşlarının beyaz kanatlarını aydınlatıyordu. Uyum ve barış içindeydi her şey. Hisar, nöbetçiler, deniz ve martılar, her şey baharın yumuşaklığında güzeldi. Antonio sol kıyının çiçekli yamaçlarına bakmış, bir gün Türklerle savaş çıkarsa boğazın kapatılmayacağını, kapatılsa bile Venedik ticaret gemilerine yine eskisi gibi yollarına devam edebileceklerini düşünüp rahatlamıştı. Barış güzel şeydi doğrusu. Ne korsanlardan ne de fırtınalardan korkusu yoktu Venedikli kaptanın. Ama savaş başkaydı. Savaşta insanlar ölüyor, gemiler batıyor, kentler, kaleler yıkılıp yıkılıyordu. Kadınların ırzına geçiliyor, kundaktaki çocuklar boğazlanır, evler yağmalanırken oluk gibi kanıklıyordu. Belki bu vahşetten tat alanlar, insanları öldürmeye erdem sayanlar da vardı. Belki savaş sorunluydu. Dövüşmek bir onur sorunu, hatta bir sanattı. Ama doğal değildi. Antonio'nun gözünde doğal olan dalganın köpüğü, şarabın ve kadınların tadı insanların dostluğuydu. Öyle ya, kadını erkeği, çocuğu yaşlısıyla insanlar tat almak için gelmişlerdi dünyaya. Birbirlerini boğazlamak için değil. Ve boğaz kesenin bir Kasım günü böyle ansızın daldığı düşün en tatlı yerinde yol kesen bir ejderha gibi karşısına dikili vermesi hiç de hayra alamet değildi. Hemen yerinden fırlayıp dümen başındaki gemiciyi uyardı. Bir telaş bir koşuşturmadır başladı gemide. Tayfalar küreklere, usta gemiciler halatlara yapıştılar. Antonio'nun tüm yelkenlerin açılmasını haykıran sesini gök gürültüsüne benzer inanılmaz bir top sesi bastırdı. Güvertedekiler havada dönerek gelen taş gülleye dehşet içinde baktılar. O güne dek böylesine büyük, bu denli hızlı giden bir gülle görmemişlerdi. Aynı anda sırılsıklam oldular. Gülle yelken direklerinin bir karış yukarısından geçerek geminin tam yanına, iskele tarafına düşmüştü. Antonio işin şakaya gelir yanı olmadığını anladı. İkinci atışa dek top menzilinden çıkabilmek umuduyla dümene kendi geçti. Bu belayı mutlaka atlatmalı, bir an önce Galata'ya ulaşmalıydılar. İmparatorun ordusuna erzak götürdüklerinden değil, Türklerin eline düşmemek için. Neyse ki rüzgar ve akıntı onlardan yanaydı. Yalnızca rüzgarla akıntı mı? Tanrı da. Tanrı ve Meryem her ikisi de onlardan yana. Birden en zor anlarda bile adını ummadığı Tanrı'yı yanı başında, neredeyse yüreğinin içinde duydu. Tanrı ruhu saran, gövdeyi titreten bir ürpertiydi demek. Gürleyen gök, çatlayıp yarılan deniz değil, San Marco Kilisesi'nin altın sarısı mozaiklerindeki o derin bakıştı. Nefeninin sözleri geldi aklına. Siz Latinler Türklerden betersiniz. Ne inancınız ne de töreleriniz benziyor bizimkilere. İsa Efendimiz'e bakışınız da bir tuhaf. Nefeliye Tanrı'yı ayıracak vakti olmadığını söylemiş, başucundaki Meryem Ana ikonunu da kaldırıp atmasını istemişti. Şimdi başına gelen bu beklenmedik belaya, o ikona gösterdiği saygısızlığın neden olduğunu düşünüp pişmanlık duyuyor. Ama hemen toparlıyor kendini. küreklere var gücüyle asılan tayfaları cesaretlendirmek için "Haydi aslanlarım!" diye bağırıyor. "Ha gayreti yiğitlerim! Galata'ya varırsak hepinize şölen var!" Ne var ki şölen sözcüğü ağzından çıkar çıkmaz geminin tam ortasına isabet ediyor ikinci gülle. Orta direk yıldırım yemiş yaşlı bir çınar gibi gürültüyle diyebilirken kendini kaptan köprüsünden denize zor atıyor. Muhafızlar kaptan Antonio Rizzo'yu denizden topladıkları Domenico di Mastri'nin biricik oğlu seyir katibi Nicole ve 15 sayfayla birlikte kale komutanı Firuza'ya götürdüler. Firuza da padişahın kesin buyruğuna uyarak tümünü Edirne'ye gönderdi. Edirne'de Sultan Mehmet'in huzuruna çıkarıldıklarında yorgun ve açtılar ama yol boyunca giderek çoğalan, endişe dolu yüreklerini ısıtan bir umut ışığına kaptırmışlardı kendilerini. Türkler onları hemen öldürmediklerine göre yaşamları tehlikede sayılmazdı. Üstelik Fabrizio Corner adında bir görevlinin Konstantinopolis'teki Venedik elçiliği tarafından acele Edirne Sarayı'na gönderildiğini duymuşlar, Doğu Akdeniz'in en güçlü devleti Venedik Cumhuriyeti'ni koruması altında olduklarını bir kez daha anımsayıp rahatlamışlardı. Ne var ki Kaptan Antonio padişahın bakışlarındaki korkunç öfkeyi gördüğü an her şeyin bittiğini anladı. Mehmet'in genç ve ihtiraslı bir hükümdar olduğunu duymuş ama bu denli derin böylesine çabuk kabaran bir öfkeye kapılabileceğini ummamıştı. Karşısında Osmanlı Devleti'nin başı değil her an avının üzerine atılmaya hazır yırtıcı bir kaplan, pençesinden kurtuluş olmayan bir şahin vardı sanki. Padişah zincire vurulmuş tutsakları uzun süre süzdü. Soluk yüzü renkten rengi girerken Antonio'ya takıldı bakışları. Kaptana yaklaşmasını işaret etti. Antonio duraksadı bir an. Mehmet'in kıpkırmızı kesilmiş yüzüne korkuyla baktı. Dudakları titriyor, gözleri beyaz sarığının altında ışıl ışıl yanıyordu. Burnundan soluyan öfkeli bir boğa edasıyla "Gemindeki erzak Konstantin'in ordusu için miydi?" diye sordu. Kaptan evet anlamında başını öne eğdi. Bir daha da padişahın yüzüne bakmadı. Baksaydı biraz sakinleştiğini, kemerli burnunun bitiminden başlayan ağzında hafif bir gülümseyişin belirdiğini görecekti. Öbürlerinden ayrılıp ite kaka götürülürken bir ara arkasına baktığında Nicolo'nun zincirlerinin çözüldüğünü, tahtın önünde yere kapanan seyir katibine Mehmet'in hiç beklenmedik bir ilgi gösterdiğini, eğilip başını okşadığını gördü. Nicolo kadar genç, onun gibi tüysüz bir delikanlı olmadığını ayıflandı. Sonra silip attı bu tatsız düşünceyi kafasından. Huzurdan nöbetçilerin arasında başı dik çıktı. Aynı gün padişahla birlikte Antonio'yu da Dimetrika'ya doğru yola çıkardılar. Kente vardıklarında Fabrizio'nun onlardan önce gelip sultandan görüşme isteğinde bulunduğunu öğrendi. Ve Azrail'in elinden bir kez daha kurtulduğunu düşünerek gülümsedi. Ertesi sabah iki yeniçeri hapsedildiği çadırdan alıp padişahın otağının bulunduğu yere getirdiler Antonio'yu. Zincirlerini çözdüler. İçlerinden pala bıyıklı, iri kıyım olanı Bostancıbaşı'ya teslim etti onu. Bostancıbaşı da yanında bir değnek gibi duran Çingene'ye. Çingene Bostancıbaşı'nın adamlarına kaptanı yüzü koyun yere yatırmalarını söyledi. Sonra cebinden çıkardığı iple ellerini arkadan sıkıca bağladı. Antonio elleri bağlı yerde böyle çaresiz yatarken kampta bir kıpırdanma oldu. Askerler gülüşmeye, yüksek sesle konuşup şakalaşmaya başladılar. Çok geçmeden bir yeniçerinin mızrağa benzer upuzun bir kazıkla yaklaştığını gördü. Kazığın ucunda yağlanmış sivri bir demir, ortasında da yuvarlak, yarı daire biçiminde bir tahta çıkma vardı. Çingene, Antonio'nun günlerdir üzerinden çıkarmadığı, yer yer kırışmış çizgili pantolonunu bir çekişte yırttı. Hala pırıl pırıl duran mavi gömleğinin düğmelerini de çabucak çözerek kendi üzerine giydi. İpek gömlek çok bol geldi. Bunun üzerine kollarını sıvayıp gömleği uzun donunun içine sokuşturdu. Dişsiz ağzıyla sırıtıp esnedi. İşine başlayabilirdi artık. Antonio arkadan yırtılmış kısa pantolonu çıplak sırtıyla yerde yüzü koyun yatıyor, aklından türlü olasılıklar, kötü şeyler geçiyordu. Ne yapmak istediklerini tam olarak anlayamamıştı hala. Ölümü düşünmüyordu bile. Sonra birden az sonra öleceği içine doğdu. Tanrı'nın bakışıyla karşılaştı yeniden. Bu kez Tanrı San Marco Kilisesi'nin mozaiklerinde değil, bir akşam Vilaherna Sarayı'ndan çıkıp surlar boyunca yürürken rastladığı o küçük Bizans kilisesinin duvarından bakıyordu ona. Ellerini iki yana açmıştı. Sağında Meryem, solunda Aziz Cihan duruyorlardı. Acımasızdı bakışları. Tanrı'nın ayak ucundan akan bir ateş ırmağı günahkar kulları cehenneme sürüklüyordu. Gökyüzünü güneş ve ayla birlikte dürüp katlayan mavi kanatlı melek eski yerinde yoktu nedense. Ateş ırmağında insanlar çırılçıplaktılar. Ağır zincirler vardı boyunlarında ve tenlerini dağlayıp yakan ateş dünyada benzeri olmayan bir ateşti. İstavroz çıkarmak istedi. Ellerinin bağlı olduğu geldi aklına. Yüzünü arkaya dönüp bu son isteğini Çingene'ye söylemek üzereyken Bostancıbaşı'nın adamları kazığı makatına soktular. Bir anda neye uğradığını şaşırdı. Acıdan buruşan yüzünü toprağa bastırdı. Bir an önce canını alması için Tanrı'ya yalvarmaya başladı. Çingene'nin kazağa vurduğu bir tokmak darbesiyle tüm gövdesinde yeniden, bu kez daha yoğun duydu acıyı. Boğulur gibi oldu. Çingene iç organlardan hiçbirinin zedelenmemesi için büyük bir dikkatle yağlı demirin yönünü gözden geçirip öyle vurdu üçüncü darbeyi. Antonio'nun gözleri karardı. Alnından boşalan ter sabah ayazında kas katı kesilmiş toprağa yumuşattı. Sonrasını anımsamıyor. Kendine geldiğinde sırtından iğnelenmiş bir sinek gibi gövdesini boydan boya geçip sağ omuz başından çıkan kazığa oturmuş buldu kendini. Yerden bir mızrak boyu yüksekte, hafif öne eğilmiş toprağa çakılı kazığın ucunda yarı baygın duruyordu. Müthiş bir susuzluk duydu önce. Gözlerindeki sis perdesi biraz kalkar gibi olduğunda çadırların söküldüğünü, çevrede kimsenin kalmadığını gördü. Konstantinopolis'e giden yolun kıyısında, mavi göğün altında tek başınaydı işte. Kimseler geçmiyordu yoldan. Ne bir atlı ne bir yolcu. Güneş batmak üzereydi. İleride rüzgarda hışırdayan kabakların ucundan ekili tarlalar başlıyordu. Antonio barışın artık sona erdiğini, göz alabildiğini uzanan Trakya toprağında bundan böyle hasat yapılmayacağını, gemisini batıran güllerin çok geçmeden Bizans surlarını da dövmeye başlayacağını düşündü. Gövdesi uyuşmuş, elleri, ayakları soğumaya başlamıştı. Çok fazla acı duymuyordu nedense. Kazık gövdesinin bir parçası, yadırgası da çok geçmeden kabulleneceği bir aykırılık gibi geliyordu ona. Yaşam eliyle dokunabileceği kadar yakınındaydı. Toprak, kavak ağaçları, rüzgar ve güneş. Her şey kendi renginde, kendi gerçekliğindeydi. Denizi özledi birden. Kendini gemisiyle Galata Limanı'na girerken düşündü. Yelkenleri indirmişler, iskeleye yanaşıyorlardı. Sütunlu yolları, sarayları, güneşte parıldayan kubbeleriyle kent karşısında pırlantalar takılmış yeni gelin gibiydi. Nefeli'nin bakire bir genç kız saflığıyla uzaktan ona doğru geldiğini gördüm. Elinde altın bir yüzük vardı. Deniz evlendiğini biliyorum diye fısıldadı yavaşça. Ama bak suya attığın yüzüğü çıkarıp kendi parmağıma taktım işte. Venedik'teydi. Bu Centauro'da altın kaplama küpeştesinde kente bakıyordu. Gudessa kanalından geçip doklar sarayı boyunca ilerlediler. Rengarenk giysilerle eğlenceye giden sefil bir kalabalık doldurmuştu sokakları. Gondollar kara bataklar gibi suyun üzerinde bir alçalıp bir yükseliyorlardı. Çan sesleri gemicilerin türkülerine karışıyor, La Calle della Mercera'nın dükkanlarından baharat kokuları geliyordu. Kırmızı kadifeler içinde bir efsanevi kuş gibi durgun suya değmeden süzülen bu Centauro'nun kaptan köşkünde tek başınaydı. Kalabalığa karışıp kadınların peşinden gidecek yerde Sant'Andrea Kalesi'ne doğru yol alıyorlardı Cumhuriyet gemisiyle. Az sonra doğduğu balıkçı kulübesini geride bırakıp Lido'nun önünden denize açıldılar. Orada rüzgara karşı elinde sımsıkı tuttuğu altın yüzüğü denize atarken Despensamus da Mare Nostrum diye bağırdı. Rüzgar alıp çok uzaklara Marco Polo'nun anlattığı uçsuz bucaksız çölün de ötesine götürdü sesini. Antonio susuzluğun giderek dayanılmaz bir hale geldiğini, gövdesinin ateşler içinde yanmaya başladığını fark etti. Güneş kavak ağaçlarına doğru alçalmış, kıpkırmızı olmuştu. Akşam iniyordu yeryüzüne. Birden gözleri karardı. Güneşin kırmızısı yayılıp genişledi. Tüm varlığını saran bir ateşe dönüştü. Sonra silindi her şey. Renkler eriyip karanlık bir boşluğa aktılar. Kaptan Antonio Rizzo gövdesini delip geçen yağlı kazığın ucunda can verirken Sultan Mehmet'in huzurundan Konstantinopolis'e dönen Venedik elçiliğinde görevli Fabrizio Cornu'la Cenevizlilerin sır katibi Dukas'ın kendisine dehşet içinde baktıklarını görmedi. 3. Bizanslı tarihçi Dukas'ın kazıkta can çekişirken gördüğü Venedikli kaptan hakkında hemen hiçbir şey bilmediğim için ona bir yaşam öyküsü uydurmam gerektiğini düşünmüştüm. Ne var ki önceden tasarladığım, baştan sona tüm ayrıntılarını öngördüğüm bir öykü değildi bu. Kalıp çıkarmadan işe koyulan bir kunduracının ya da ne bileyim herhangi bir zanaat ehlinin karşılaşabileceği güçlüklerle karşılaştığımı söyleyemem elbet. Öykü yazdıkça oluştu, iyice dal budak sallamadan, serpilip gelişmeden de bitiverdi. Tarihlerde Rizzo'nun gemisinin boğaz kesenden açılıp top ateşiyle batırılıp kendisini kazığa oturulduğundan başka bir kayda rastlamamıştım çünkü. onun boyunu posunu, yakışıklılığını, tat düşkünlüğünü, giderek karakter özelliklerini hayalimde kurarken, beklenmedik bir biçimde noktalanan yaşamını da düşlemeye, bu yaşamın bendeki iz düşümlerini araştırmaya çalıştım. Ama Rizzo'ya giren kazığın acısını kendi tenimde duyduğumu öne sürecek kadar değil. Yine de Venedik'te kaptığının anısını sürdürmek, sonun nasıl geleceğini bilmediğim bu anlatı boyunca ona kaderin yaptığı haksızlığı bir ölçüde de olsa dengelemek isterdim. Şimdi bu satırları yazarken arka bahçedeki koca çınarın hışırtısını duyuyorum. Eylül rüzgarı yukarıdaki ince dalları kımıldatabiliyordur ancak. Toprağın derinliklerine kök salmış gövde, bir mağaranın girişini andıran kovuğun çevresindeki budaklardan iki yana doğru açılıp uzayan dalların koruyuculuğundadır dimdik. Dik ve devinimsiz. Boğaz kesinin Osmanlı'nın görkemli günleriyle yaşıt bir çınar kadar sağlam yapılı, kökleri derinde, dallı budaklı bir anlat olmasını isterdim. Ama her dala giderek her yaprağa aynı miktarda su yürüten doğanın gücüne erişmem olanaksız. Bu anlatının kişileri de vakitsiz bir yaprak dökümünde yok olup gidecekler bir gün. Neyse ki güzün ilk günlerindeyiz. Yaprak dökümüne vakit var daha. Yaşanacak güneşli, güzel günler, yazılacak nice öyküler var. Geminin seyir defterini tutan Nikolun öbür tayfalarla birlikte öldürülmeyip padişahın mahiyetine alındığını yazıyordu tarihçiler. Nikolun'un Sultan Mehmet'in saltanatı boyunca gizli bir günlük tutmuş olabileceğini, bu günlükten yola çıkarak hem sarayın dolayısıyla da Fatih'in iç dünyasını hem de Rizzo'nun gençlik yıllarını dile getirebileceğimi düşündüm. Nikolun'un bakışı benim bakışımla özdeşleşmemeliydi. Ne var ki 1452'de henüz 16'sını doldurmamış bir Venedikli gencin yerine de koyamazdım kendini. Tıpkı Rizzo'nun, Sultan Mehmet'in bu anlatıyı kendi kaderleriyle birlikte taşımaları gerekecek başka kişilerin yerlerine koyamayacağım gibi. Öyleyse ne yapmalıydım? Nasıl aşmalıydım bu engelleri? Bu ve benzeri sorular kafamda dönüp durmaya, üstesinden gelemeyeceğimi düşündüğüm güçlükler zaten kaçmış olan uykumu daha da beter etmeye başlamışlardı ki, sabah güneşinde parıldayan hisarı gördüm. Gece boyunca yazıp durmuşum meğer. Sis dağılmış, karşı kıyı boyunca yuvarlak kuleler, kuleleri birbirine bağlayan taş duvarlar, duvarların berisindeki derme çatma evler, ahşap yapılarla iç içe duran modern villalar aydınlığa çıkmışlardı. Tepede en yukarıda ağaçlar gölge tiyatrosundaki gibi yamyasaydılar. Nedense hep böyle oluyor. Sabah güneşinde elle tutulacak denli yaklaşıyor hisar. Öğleden sonra güneş boğazın üzerinde yuvarlanıp karşı kıyıya doğru alçaldığında ışık da değişiyor, renkler siliniyor giderek. Tuhaf bir buğu yükseliyor denizden. Hisar neredeyse seçilmez oluyor. Onun Alaaddin'in sihirli lambasından çıkan dev gibi yeniden karşıma dikilivereceği sabahı sabırsızlıkla bekliyorum. Beklerken de yavaşça kapanıyor göz kapaklarım. Kendimi öğle uykusunun ağırlığına bırakabilirim artık. Müteveffa Domenico de Mastra'nın biricik oğlu Nicolò'nun tanıklığı bir başka güne kalsın. Uyandığımda her zamanki gibi çekili perdenin aralığından tavana yansıyan turuncu ışığı görmedim. Hayır. O da karanlıktı. Gün batımında yoğunlaşan vapur trafiğinin uğultusunu da duymadım. Karanlık döşemeden yatağa dek ulaşmış, masaya doğru yükseliyordum. Duvarı gördüm. Eski yerinde değildi. Masa da öyle. Üzerindeki kağıtlarla almış başını gidiyordu. Doğrulmadan yatakta öylece kala kaldım. Dışarısı aydınlıktı. Perdeye vuran ışık odaya düşmüyordu nedense. Nereden kaynaklandığını akıl erdiremediğim karanlıkta eşyalar birbirinden uzaklaşıyorlar gibime geldi. Masa, sandalye, kitaplık rafının üzerindeki çalar saat. Baktım akrebi yoktu. Yelkova'nın yalnızlığını düşündüm. Birbirini tamamlayan, birinin ötekisiz yapamayacağı, birbirlerinden kopup ayrıldıklarında tüm işlerinin yok olacağı nesneleri.